Yeni bir Türkiye gündemi bölümünde gazeteci Yavuz Oğan'la beraberiz. Cumhuriyet'in kuruluşunun 97. yıl dönümü kutlandı dün. Türkiye'de 29 Ekim nasıl kutlandı bu sene Yavuz Bey?
Son dönemde aslında milli bayramlarla ilgili durum genelde aynı, atmosfer de aynı. Milli bayramlar konusunda salgın da olduğu için İçişleri Bakanlığı bir genelge yayınladı. Kutlamaların sınırlı yapılması, valilerin ve kaymakamların bu işi organize etmesi, katılımların daraltılmış olması biçiminde böyle biraz hani resmi kutlamalara sıkıştırmak istenir biçimde olduğu gerekçesiyle muhalefet tarafından da ciddi biçimde eleştirildi. Gerçekten geçmişteki 29 Ekim kutlamalarında olan o coşku, sokakta insanların bulunduğu ortam yok. Elbette salgın da var, korona salgını. Onun da etkisi var. İnsanlar da dışarı çıkmaya korkuyorlar ama aynı zamanda o heyecanı yaratacak bir atmosfer de söz konusu değil. Bir önceki milli bayramda olduğu gibi yine Anıtkabir'de devlet ricali vardı. Cumhurbaşkanı mozoleye çelenk bıraktı. Anıtkabir'de Erdoğan'la ilgili sloganlar atıldı. Bu ikinci kez yaşanıyor. Muhalefet tarafından eleştiriliyor ama kim giriyor, nasıl giriyor, o sloganları nasıl atıyor, o konu hala belirsiz. Tam olarak netleşmiş değil. Bu bayramda da aynı şey yaşandı. Sonrasında iktidarla muhalefet ayrıldı. Farklı yerlerde açıklamalar yapıldı. Cumhurbaşkanının açıklamasında geçmişe dönük eleştirel bir yaklaşım da var. Özellikle tek parti dönemine ilişkin ya da Türkiye'nin Cumhuriyet öncesiyle ilişkinin ilintisinin kesilmesi yönünde bir girişimden bahsederek o süreci eleştiren bir yaklaşım vardı. Kemal Kılıçdaroğlu'ysa gerçekten bu kez son derece sert bir şekilde iktidara yüklendi. Hem seçim istedi, erken seçim konusunda 29 Ekim'de böyle bir çıkış yapması enteresandı. Hem de Cumhurbaşkanı'nın Fransa'ya boykot çağrılarına ilişkin o polemikte bir adım daha attı. Daha önce boykot diyorsun, halkın Fransız malı alacak hali mi var? Yoksulluktan kırılıyor, insanlar aç demişti grup toplantısında. Ama eğer bir boykot yapılacaksa sen uçağını sat, Airbus uçağını. Ailen de 50 bin dolarlık çantasını yaksın sarayın bahçesinde demişti. Daha önce Emin Erdoğan'ın Hermes çantası sosyal medyada gündem olmuştu. Ona gönderme yaptı Kılıçdaroğlu. Cumhurbaşkanı da aileyi karıştırma, eğer yüreğin yetiyorsa benim karşıma çık demişti dün. Ona yanıt verdi bayramda Kemal Kılıçdaroğlu. Evet, benim yüreğim yetiyor. Senin bir sürü televizyonun var. Gel birisine çıkalım. İstediğin gibi konuşalım. Ama burada zaten mesele aile değil. İnsanlar yoksulluk içindeyken, bebekler yataklarına aç girerken, hatta açlıktan ölürken, orada da bu boykot çağrısına uygun hareket etmek lazım. 50 bin dolarlık çanta varsa ben buna isyan ederim dedi Kemal Kılıçdaroğlu. Yani bu çanta üzerinden polemik de devam etti Cumhurbaşkanı'nın sözlerine karşılık olarak. Başına dönersek 29 Ekim kutlamaları öyle çok bayram havasında geçmedi. Akşam saatlerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin hologramlı bir gösterisi vardı. Oradaki görüntüler çok iyiydi. İşte Ankara'da, İstanbul'da bir takım konvoylar oluşturuldu. Ama coşkunun sokaklara taştığını söylemek çok mümkün değil.
Yavuz Bey, Avrupa'da ikinci dalgayla beraber koronavirüs yasakları geri geldi. Türkiye'de de yetkililer durumun ciddi olduğunu söylüyor ama vaka sayıları açıklanmadığı için karşılaştırma yapmak mümkün değil. Türkiye'de son durum nedir acaba?
Korona meselesinde aslında bütün tartışmalar geldi ve vaka sayısına kilitlendi. Son açıklanan rakamlar Türkiye'de bir günde 2300 hasta. Şimdi hasta 2300 ise vaka ne kadar? Bu sorunun yanıtı hala yok. Sağlık Bakanı İstanbul'da fazla mesai yaptı. 5 gün kaldı. Bilim kurulu burada topladı. Sonrasında bir açıklama yaptı ama açıklamada genelde tavsiye vardı. Bir önlem yoktu. Avrupa kapanıyor. Fransa'da yasaklar var. İtalya'da öyle. İspanya olağanüstü hal ilan etti. Almanya'da aynı şekilde kısıtlamalar geri geldi. Bütün Avrupa ülkeleri önlem alıyor vakalar yukarı çıktığı için. Ama Türkiye vakaları bilmiyor. Hastaneye yatan hasta sayısını biliyoruz. Yani en azından öyle tahmin ediyoruz. Orası da kesin değil. 2300 rakamının hangi kriterle belirlendiği, nasıl hasta dendiği insanlara, semptom gösterenler mi hasta, hastaneye yatanlar mı hasta, yoksa başka bir kriterim var, bunları tam olarak bilmiyoruz. Sağlık Bakanı ısrarla açıklamıyor. Bununla birlikte tabii Türkiye'de önlem de yok. Genelde tavsiye var. İnsanlara maske, mesafe ve hijyen tavsiye ediliyor. İstanbul Valisi bu konularla ilgili açıklama yaparken Çünkü son dönemde İstanbul'da arttı vakalar. Türkiye'deki bütün vakaların %40'ı İstanbul'da. İstanbul kıpkırmızı. Bununla ilgili açıklama yaparken insanlar koronadan değil de işlerini kaybetmekten korkuyorlar demişti. Aslında çok kritik, anahtar bir cümle. İnsanlar böyle bir risk olmasına rağmen işlerine gitmeye devam ediyorlar. Bir kapanma söz konusu değil, bir kısıtlama söz konusu değil Türkiye'de. Vaka sayıları da bilinmiyor. Biraz böyle bir belirsizlik içinde, karanlıkta yön bulma hali söz konusu. Ama hükümetin tavrında da bir değişiklik yok. Hafta sonu yasaklarını getirmek istemiyor. Bir takım işte geçmişte alınan önlemler vardı. Lokantalar kapatılmıştı, başka bir takım iş yerleri kapatılmıştı, evden çalışma desteklenmişti. Sadece Sağlık Bakanı işverenlere mesai saatlerini değiştirin çağrısı yaptı. O da bir çağrı biçiminde. Mesai saatleri bile değişmedi. Otobüslerde, minibüslerde yoğunluk devam ediyor. Ama hekimlerin emekli olmaları yasaklandı. İzne çıkmaları yasaklandı. Doktorluktan ayrılmaları da yasaklandı. Yani bir acil durum söz konusu. Ancak işin hastane tarafında Sağlık Bakanı şu anda hastanelerde bir yoğunluk olmadığını söylüyor. Ama bu işle ilgilenen uzmanlar, hekimler eğer böyle giderse hastanelerde de durumun kritik aşamaya gelebileceğini aktarıyorlar. Özellikle Covid polikliniğinde çalışan hekimlerin sürekli uyarıları söz konusu. Ama şu anda yoğun bakım ünitelerinde başa çıkılamayacak bir yoğunluk yok. Hastanelerde başa çıkılamayacak bir yoğunluk yok. Sadece yoğunluk var ve bu yoğunluk Mart'a göre, Nisan'a göre daha fazla. Bu işte uğraşanlar bunu söylüyorlar. Nereye doğru gidecek? Hep birlikte göreceğiz. Tavsiyelere yani şöyle bir tablo da oluştu artık. Eğer vakalar ve hasta sayıları artıyorsa bu tavsiyelere uymayan halkın sorumluluğunda ve onların o tavsiyeleri yerine getirmemesi nedeniyle artıyor. Eğer bir başarı varsa bu hükümetin başarısı olarak gösteriliyor. Ama başarı derken ki son konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan da bir başarıdan bahsetti. Başarı derken orada bir karşılaştırma imkanı da yok. Avrupa'ya göre başarılıyız. Peki nasıl başarılıyız? Onların hasta sayısından daha az mı hastamız var? Ya da vaka sayısı daha mı az bizde? Yani buna ilişkin bir karşılaştırma yapacak veri de yok Türkiye'de. Bir şeyi daha belki aktarmakta fayda var. Sağlık Bakanı salgının başında gerçekten Türkiye'de çok geniş bir kesim tarafından takdir görüyordu. Salgınla mücadelenin dümenindeki isim olarak söylediklerine itibar ediliyordu. Sonrasında birkaç tartışmayla ki kamuoyu sonuçları da araştırma sonuçları da onu destekliyor. Popülaritesinden epey bir şey yitirdi Sağlık Bakanı. O tartışmalardan birincisi zaten hasta vaka tartışması. Bir şeffaflık eksikliği. İkincisi grip aşılarıyla ilgili zamanında yeterince önlem alamamak. Çok az sayıda grip aşısı geldi Türkiye'ye. Talep çok fazla. Çok sıkı bir kriter belirlendi. Doğrusu kime verildiği tam belli olmadı. 1 milyon 300 bin aşının ki onun da ilk partisi gelmiş henüz. Üçüncü aşındıran Sağlık Bakanı'nın itibarlı konulardan birisi de İstanbul'da ki İstanbul'da Türkiye'nin vaka sayısının %40'ı İstanbul'da diye kendisi açıklama yapmıştı. İl Sağlık Müdürü, ilçe sağlık müdürleri, başhekimler, emniyet müdürü, vali gibi bir takım bürokratlarla birlikte toplantı yaptı ama o toplantıya İmamoğlu'nu çağırmadı. Daha sonra buna ilişkin bir açıklama yaptı. O da çok fazla itibar görmedi onu eleştirenler tarafından. Dedi ki bu bir kendi içimizde bir sağlık toplantısıydı. Emniyet müdürü de şunun için var, vali de bunun için var, işte bilmem ne müdürü de bunun için var. Ama İmamoğlu'na gerek yoktu dedi. Ben zaten onunla işbirliği yapıyorum dedi. Ancak bu otobüs kartları ile ilgili İstanbul Belediyesi ile Sağlık Bakanlığı arasındaki protokole de İmamoğlu isyan etmişti. O protokol sırasında İstanbul Belediyesi testleri pozitif çıkanların isimlerini bize verin, kartlarını iptal edelim diyor. Ancak buna Sağlık Bakanlığı yanaşmıyor. Siz kart bilgilerini bize verin, otobüse binerlerse ceza verelim diyor. Ve bu tartışma devam ederken İmamoğlu bunu açıklamıştı. Bu saydığım nedenlerle Sağlık Bakanı ile ilgili eleştiriler arttı. Bu da kamuoyu araştırmalarına yansıdı. Bir ayda Sağlık Bakanı'nın siyasi performansını beğenenlerin oranı %71'den 56'ya düştü. Yani 15 puan düştü. Aynı araştırmada konsensüs yaptı bu araştırmayı. Açıklanan verilere güven oranı da %60 küsürlerden 62-63'ten %32'lere düştü. Yani şu anda Türkiye'de açıklanan verilere de halk tarafından bir güven yok. İşte bu atmosferde, bu ortamda bir salgınla mücadele programı yürütülüyor. Ne kadar yürütülebiliyorsa.
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Fransız mevkidaşı Macron'un İki ülke arasındaki krizi iç siyasette kullanmak için sürdürdüğü iddia ediliyor. İki NATO ülkesinin yakın bölgede çıkar çatışması var. Ancak son dönemdeki karşılıklı söylemler de diplomatik dilden çok uzak. Rusya ile Suriye'den Karadağ'a, Libya'dan Kırım'a çok daha derin ve ciddi çatışmalar var. Ancak diplomatik dil orada çok daha seviyeli. Fransa'nın aslında bir tehdit olarak görülmemesi yüzünden mi söylem bu kadar sert acaba?
Fransa Türkiye'nin son dönemde gündeminde. Yani aslında Türkiye'de salgın daha çok konuşulabilir. Ekonomide çok ciddi sorunlar var ki birazdan değiniriz. Onlar konuşulabilir ama daha çok Fransa konuşuluyor. Macron'a yönelik çok sert eleştirileri var Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Fransa'da bir öğretmenin başı kesilerek öldürülmesinden sonra Fransa Cumhurbaşkanı'nın İslam'la ilgili yaptığı, Müslümanlıkla ilgili yaptığı açıklamalar çok sert eleştiriliyor. Tabii daha önce Fransa'nın hem Libya'da hem Akdeniz'de hem Lübnan'da Türkiye ile böyle bir rekabet hali söz konusu. Hem de Afrika'da bazı ülkelerde. Buradan da kaynaklanan bir sorun var. Ve Türkiye aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan biraz Müslüman ülkelerin sözcüsü konumunda. Fransa'ya Macron'un yaptığı bu açıklamalar sonrasında ağırca yüklendi. Macron'un açıklamaları da öyle hani ipe sapa gelir açıklamalar değil deyim yerindeyse. Ama Türkiye'nin verdiği tepki de biraz abartılı görünüyor. O öldürülen öğretmenle ilgili bir taziye mesajı mesela Ankara'dan yayınlanmadı. Ankara'da medya veya İstanbul'da veya Türkiye'de diyelim medya bu cinayeti, bu vahşi cinayeti görmedi, göstermedi. Türk kamuoyu çok fazla bu konuyla ilgili bilgilendirilmedi. Ama Macron'un açıklamaları hep en ön saflardaydı. Şimdi Nice'de bu sefer yine böyle bir radikal dinci bir terör örgütü bağlantısından şüphe ediliyor. Nice Belediye Başkanı bununla ilgili açıklama yaptı. Ankara'dan bu sefer peş peşe taziye mesajları geldi. Fransız halkının acısını paylaşıyoruz dedi Ömer Çelik, İbrahim Kalın. Fahrettin Altun, Fransız liderliğinin de açıklamalarında ölçülü olması ve Müslümanlıkla ilgili açıklama yapacağına, katilleri, failleri ve onların uzandığı yerleri bulma konusunda çaba göstermesi çağrısında bulundu. Yani Macron'la o gerilim ya da mesafe yine tutuldu. Yani bir Fransa tartışması devam etti, edecek gibi de görünüyor. Burada hem Ankara Fransa'ya mesaj veriyor. Akdeniz'de karşı karşıya kaldığı muamelenin de bunda etkisi var. Hem de biraz böyle Müslüman topluluklara, Müslüman ülkelerdeki halka, onların sözcüsü olma gibi bir yaklaşımın da olduğu seziliyor. Bir üçüncü noktada Türkiye bu meseleleri konuşurken ekonomideki gelişmeleri çok fazla tartışmamış oluyor. Buna ilişkin uzman analizleri de var. Niye ekonomiyle ilgili meseleler konuşulmasın? O konuda da araştırmalar var. Türkiye'de şu anda açık ara en önemli gündem maddesi işsizlik. İkinci gündem maddesi ekonomideki kötüleşme. Şimdi dolar da aldı başını gidiyor. Euro aynı şekilde. Ankara'dan herhangi bir şekilde müdahale yok. Hükümetin hazırladığı 2023'e kadarki programda 2023 için öngördüğü seviyenin de üzerinde şu anda doların da euronun da fiyatı. Bu bütün tabii ekonomik dengeleri bozuyor. Ama bir müdahale edilemiyor. Bazı uzmanlara göre müdahale edilecek enstrüman yok. Bazı uzmanlar faizle ilgili enstrümanı kullandırtmamak için hükümet bütün bunlara katlanıyor ve Türkiye'yi çok ağır bir sorunun altına sokuyor diyorlar. Ama bunlar çok dar bir çerçevede konuşuluyor. Çok fazla gündem olmuyor. Daha çok dış politika konuşulması, Azerbaycan-Ermenistan geriliminin konuşulması tercih ediliyor. Özellikle iktidar kanadında. Cumhurbaşkanının ekonomiyle ilgili yaptığı son açıklamalar da biraz konuşuldu ama onlar da çok fazla derinlemesine tartışılmadı. Eve ekmek götüremiyoruz diyen bir esnafın sözleri. O esnafın sözlerinin ardından muhalefetin eleştirileri oldu Cumhurbaşkanı'na. Cumhurbaşkanı da ya böyle bir durum var mı Türkiye'de? Eve ekmek götürülememesi gibi bir tablo var mı? Asgari ücretiyle Türkiye belli bir noktada OECD ülkeler arasında diye bir açıklama yaptı. Yani oradan da ekonomiyle ilgili bir memnuniyet durumu söz konusuydu. Halbuki Türkiye'de yapılan araştırmalarda, sendikaların yaptıkları araştırmalarda asgari ücret 4 kişilik bir ailenin açlık sınırının altında. Yani iktidarın bakışıyla muhalefetin bakışı arasında ciddi farklılık var. Ama sokakta da gündem Macron değil, Fransa değil, dış politika değil. Daha çok insanların cepleri, ekonomi, işsizlik. Ama tabii bu siyasi gerilim sırasında bir de Türkiye'de medyanın yapılanması nedeniyle tartışmalar farklı noktalarda ilerliyor görünüyor.
Yavuz Bey, değerlendirmeleriniz için çok teşekkürler. Haftaya tekrar görüşmek üzere.